Ayrım 19, sayfa 220. Gabriel yukarı katta bulunan Juliet'in odasına girdiğinde saat 5'ti. Güneş yükselmişti artık. Odada Madame Bagration'la birlikte geceyi uyumadan geçirmiş insanlar vardı. Annesinin bütün rica ve emirlerine rağmen Stepan'da yatmamıştı. Şimdi divanın üstüne uzanmış uyumaktaydı. Üstünde annesinin örttüğü battaniye vardı. Juliet ise odadakilere arkasını dönmüş pencereden bakıyordu. Aydınlık odada bulunan herkes sanki tek başınaydı. İskuhi çocuğun başucunda dimdik oturmuş, sabaha doğru korku içinde köşke gelmiş olan Tomasya'nın karısı Hofsan'la koltuklardan birine gömülmüş gözlerini önüne dikmişti. Gecenin yorgunluğundan etkilenmemiş görünen Mayrik Antaram açık kapıdan toplantının gürültüsünü dinlemekteydi. Odada bir tek erkek vardı. Monsieur Gonzague Maris uzun geceyi bayanlarla birlikte geçirmişti. Şu an kimse onunla ilgilenmiyor da olsa odada yalnız olmayan tek kişinin o olduğu görülüyordu. Sabaha kadar oturmaktan ve gelişen olaylardan hiç etkilenmemiş görünen saçlarının ayrım çizgisi bile bozulmamıştı. Küt kaşlarının altında dikkatli, hatta meraklı gözleri kadınlar arasında gidip geliyordu. Sabah yorgunu yüzlerde bir şövalye ruhuyla anında yerine getireceği istekleri okumak için çaba gösteriyor gibiydi. Gabriel, Juliet'e doğru bir iki adım attıktan sonra durup Gonzague'ye baktı. ''Amerikan pasaportuna sahip olduğunuz doğrudur mutlaka, değil mi?'' Genç Yunanlı'nın dudaklarının kenarında neşeli, hafif küçümser bir ifade belirdi. ''Pasaportumu görmek ister misiniz beyim? Belki gazeteci kimliğimi de.'' Müstehzi bir kayıtsızlıkla göğüs cebine soktu elini. Gabriel farkında değildi artık, Juliet'in elini tutmuştu. Kadının eli sadece soğuk değil, ruhsuzlaşmış, daha doğrusu ölmüş gibiydi. Oysa gözler çok canlıydı. Sürekli bir geliş gidiş yaşıyordu göz bebekleri, med ve cezir zamanıydı sanki. Çelişkili anlarında hep böyle olurdu Juliet'in gözleri. Burun kanatları da gerilmişti. Direnme belirtisi olan bu hareketi iyi tanırdı Gabriel. 24 saattir ilk kez yorgunluk bulutu çökmüştü üzerine, sendeledi. İçinde boşluğun o keyif verici duygusu vardı. Kadın erkek herkes durmaksızın gözlerini sorguya çekiyorlardı. Neredeydi Gabriel'in karısı? Elinin soğuk porselenden bir şeymiş gibi hala avuçlarının içinde olduğunu hissediyordu. Ama kendisi kayıp gitmişti çoktan. Kaç günlük yürüyüş, kaç günlük deniz yolculuğu vardı aralarında. Mekanları tüketen uzaklık her geçen saniye sadece karısından Gabriel'e doğru değil, aynı zamanda Gabriel'den karısına doğru da büyümekteydi. O da son hızla uzaklaşıyordu. Juliet'in gösterişli güzel vücudu hemen karşısındaydı. Öylesine yakın, öylesine tamamen oydu. Binlerce kez sardı bu vücudun her köşesi, öpücüklerinin anısını taşıyordu. Uzun boynu, omuzları, göğüsleri, kalçaları, baldırları ve dizi, evet hatta ayak parmakları. Bu vücut Stepan'ı taşımış, Bagration kanının geleceği için acı çekmişti. Oysa şimdi artık tanış gelmiyordu Bagration'a, çıplaklığını gözünün önüne getiremiyordu bir türlü. İnsanın kendi adını unutması gibiydi. Fakat iş orada dikilenin sadece geçmişte yaşamın paylaşıldığı bir Fransız bayan olmasıyla bitmiyordu. Bu bayan düşmandı artık. Düşmanın tarafını tutuyor, bir Ermeni çocuğunun annesi olmasına rağmen imha konseyinde yer alıyordu. Gabriel ne olduğunu bilmediği büyük yuvarlak bir şeyin boğazından yukarı doğru çıktığını hissetti. Son anda mani olduğu o boğucu büyük şey derinden gelen iç çekişe dönüşmüştü şimdi. Hayır, olanaksız Juliet. Başı kurnazlıkla yana eğildi kadının. ''Olanaksız ol anne, ne demek istiyorsun?'' Renklerin çılgın haykırışlarına daldı gözleri. Şu an her şey birbirine karışmıştı. Saatlerden bu yana durmaksızın Ermenice konuşmak zorunda kaldığı için Fransızcası küskünlükle geri çekmişti kendisini. Alışık olmadığı kötü bir aksanla kekelemeye başlaması Juliet'i daha da soğuklaştırmıştı. ''Diyorum ki, haklısın, inancım o ki, bu meseleye karışmamalısın.'' ''Nasıl yapabilirsin? O zamanki konuşmamızı hatırla. Buna izin veremem. Gitmelisin, sen ve Stepan.'' Juliet söyleyeceklerini iyi tartmış görünüyordu. ''Konuşmamızı çok iyi hatırlıyorum. Ne kadar kötü de olsa kaderiniz beni de bağlıyor. Böyle söylemiştim o zaman.'' Hiçbir zaman bu sözcüklerle konuşmamıştı oysa. Önemi de yoktu zaten. Sanki içine düştüğü kader ortaklığından onlar sorumluymuş gibi Hofsanah ile İskuhi'ye sitemkar bir bakış fırlattı. Avcunun içiyle gözlerini ovuşturan Gabriel yine dün geceki erkek ve önder olmuştu. Seninle Stepan için bir çözüm var. Gerçi kolay ve tehlikesiz değil. Ama sen güçlü bir kadınsın Juliet. Kadının gözlerinde keskin, kuşkulu bir ifade belirdi. Rahatsız edilen hayvanlarda kendilerini rahatsız eden herhangi bir insanın ya da tehlikenin önünden uzun bir sıçrayışla fırlayıp özgürlüğe kaçmadan önce böyle bakarlar. Şu an belki de Juliet'in içindeki tüm kaçma dürtüleri ayağa fırlamak üzere sinmişti. Fakat Gabriel konuşmaya başlar başlamaz yüzündeki belirgin pusmuş merak kaybolmuş, yeniden güvensiz, kırgın ve kurnaz o eski ifade belirmişti. Gonzague Maris bugün ya da yarın aramızdan ayrılacak dedi Bagration, itiraz edilemez komutan sesiyle. Elinde Kuzey Amerika pasaportu var. İçinde bulunduğumuz koşullarda büyük bir talih bu. Siz Maris, karımla oğlumu güvenlikte olacakları bir yere götürmeyi reddetmezsiniz sanırım. Av arabasını alırsınız. Yaz olduğu için vadi yolları açık. Ayrıca beraberinizde 4 yedek lastikle 4 atla götürürsünüz. Arabacının dışında Christopher da sizinle gelsin. Hizmetinizde olmaları kurtarılmalarını sağlar. Sandaran ve El Makara üzerinden Arsus'a yol 5-6 saat sürer. Bana öyle geliyor ki yolun büyük kısmını atın adeta yürüyüşüyle almak zorunda kalacaksınız. Arsus kıyısından İskenderun'a kadar 15 İngiliz mili hiç mesele değil. Çünkü saatlerce kumlu sahilde yürüyebilirsiniz. Arsus'ta büyük ihtimalle küçük bir askeri karakol vardır. Oradaki onbaşıyı elindeki pasaportla ürkütmek Maris için pek zor olmasa gerek. Bu arada Kahya Christopher ev sahibisinin emirlerini almak için içeriye girmişti. Kahya'ya sertçe döndü Gabriel. Arabayla Arsus üzerinden İskenderun'a 10 saatte ulaşmak mümkün mü Christopher? Etkilenen Kahya gözlerini açmıştı. Bu Türklere bağlı efendi. Gabriel'in sesi daha da sertleşti. Onu sormuyorum Christopher. Bunun ötesinde öğrenmek istediğim bir şey var. Hanımı, oğlumu ve bu Amerikalı beyi buradan İskenderun'a götürebilir misin? Henüz 40 yaşında olmasına rağmen yaşlı adamların alnına benzeyen alnı terlemeye başlamıştı Christopher'un. Bu kadar heyecanlanmasına neden olan şeyin göze alacağı tehlike korkusu mu yoksa aniden karşılaştığı kurtuluş olanağı mı olduğu belli değildi. Bakışları Gonzague ile Bagration arasında gidip geliyordu. Birden yüzünde vahşi bir sevinç ifadesi belirdi. Ne var ki bu ifadeyi ya saygıdan ya da kendini ele vermemek için hemen bastırmıştı. Götürebilirim efendi. Eğer bu beyin pasaportu varsa zaptiyeler bir şey yapamaz bize. Kahya'yı doğru dürüst bir kahvaltı hazırlatması için mutfağa gönderen Bagration, Maris'e dönüp ne yapması gerektiğini anlatmaya koyuldu. Ne yazık ki İskenderun'da Amerikan konsolosluğu değil, bir Alban, bir de Avusturya Macaristan Vis konsolosluğu vardı. İki Vis konsolos hakkında uzun süre önce araştırma yaptırmıştı. Alman'ın adı Hoffman, Avusturyalı'nınki Belfont'tı. Her ikisi de her türlü yardımın istenebileceği aklı başında Avrupalılardı. Fakat Türklerin müttefikleri oldukları için yine de dikkatli olmakta yarar vardı. Bir hikaye uydurursunuz. Juliet'in İsviçreli olduğunu, geçirdiği kaza sonucu pasaportunu yitirdiğini söylersiniz. Vis konsolosların mevki komutanından tren yolculuğu için sizlere birer izin belgesi almaları gerekir. Toprak Kale hattı önümüzdeki günlerde açılacak. Hoffman ve Belfont komutanın rüşvet alıp almadığını bilirler mutlaka. Böylece her şey yoluna girer. Gabriel Bagration bütün bu kaçış planlarını uykusuz geçirdiği geceler boyunca tartmış, tasarlamış, değiştirmiş ve yeniden hazırlamıştı. Halep ya da Beyrut yönüne bir sürü kaçış planı vardı. Oysa şu an kesik kesik cümlelerle konuşması planı şimdi geliştiriyormuş izlenimi vermekteydi. Juliet söylediklerinden hiçbir şey anlamamış gibi yüzüne bakıyordu. İyi bir hikaye uydurmalısınız Maris. Kaza ve yitik pasaporta inanmaları pek kolay olmayacak. Ama en önemli mesele Juliet, kuşku götürmez Avrupalılığınla bize ait olduğun yönünde en ufak bir şüphe yaratmayacağın. Zaten kurtuluşun burada yatıyor. Senin macera perest, en kötü ihtimalle politik ajan olduğunu düşünecekler. Bu tehlikelerle mutlaka karşılaşacaksın. Can sıkıcı şeyler yaşayacak, hatta acı bile çekeceksin. Ne var ki bizim çekeceklerimizle kıyaslandığında bu acıların sözü bile edilemez. büyük hedefini bir an için bile unutmamalısın. Buradan gitmek. Hiçbir günahın olmaksızın aralarına karıştığın bu lanetlilerden uzaklaşmak. Gabriel'in yüzü sesini yükselttiği şu anda gerginliğini yitirmişti. Juliet ise kocasının isteğini yerine getirmeye hazır olduğunu göstermek istermiş gibi belden yukarısını biraz geriye atmıştı. Maris çifte doğru küçük bir adım atmaya yeltendi. Emre amade olduğunu fakat karar verilmeden önce kendi tavrının da belli olmadığını anlatmak istiyordu belki de. Olaya tanık olan diğerleri duydukları rahatsızlığı abartılı hareketsizlikleriyle azaltmak isteğinde görünüyorlardı. Bu arada Gabriel hemen kendisini kontrol altına almış eski haline kavuşmuştu. Gerçi ortada bir sürü asker dolaşıyor. Demir yolu subaylarına rüşvet vermeniz gerekecek. Bunlar çoğunlukla eski yaşam biçimlerini bırakmamış, ittihatla ilgisi olmayan yaşlı insanlar. Trene binmeyi başardınız mı çok şey hallolmuş sayılır. Çok yorulacaksınız. Ama İstanbul'a yaklaştıkça durum iyileşir. Haftalar sürse bile nihayet ulaşırsınız İstanbul'a. İstanbul'da hemen Mr. Morgenthau'ya gidersin Juliet. Onu hatırlıyorsun değil mi? Amerikan elçisi. Gabriel resmi mühürlü bir mektup çıkardı cebinden. Vasiyetini Juliet'in haberi olmaksızın haftalardır cebinde taşıyordu. Hiçbir şey söylemeden karısına uzattı. Kadın ellerini yavaşça geri çekip arkasına gizlemişti. Başıyla penceredeki Musa Dağı işaret etti Bagratyan. Güçlü sabah güneşi dağı pencerede eritmiş gibiydi. Oraya çıkmam gerekiyor. Çalışmaya başlıyoruz. Bugün bir daha gelebileceğimi zannetmiyorum. Mühürlü mektubu uzatan eli yanına düşmüştü. Bunlar ne gözyaşları? Juliet neden gözyaşlarına mani olmuyor diye düşündü Gabriel şaşırarak. Kendisi için mi ağlıyor yoksa benim için mi? Kadının acı çektiğini hissetmesine rağmen kabul etmiyordu. Verilecek kararı gürültüleriyle etkilememek için soluk bile almadan oturan insanlara kaçamak bir göz attı. Sadece bir adım ötesinde duran Juliet'i birdenbire özlemişti. Aralarına ülkeler dolusu uzaklıklar girmiş sevgilisine, telefonla bir şeyler açıklamak zorunda olan biri gibi anlaşılır ve ısrarla konuştu. Bu anın geleceğini biliyordum Juliet, fakat böyle olacağını bilmiyordum. İlişkimiz? Juliet'in yanıtı içinde bir yerlerden çekilerek çıkarılmış sert ama hıçkırıklara boğulmuş değildi. Gerçekten benim bütün bunları yapabileceğimi mi sanıyorsun? Stepan'ın ne zamandan beri uyanık olduğu, annesiyle babasının konuşmalarının ne kadarını duyduğunu kimse bilmiyordu. Çocuğun yanında oturan İskuhi aniden korkuyla ayağa fırlamıştı. Juliet Gabriel'le çocuk arasındaki ilişkinin de derin ama tutuk bir ilişki olduğunu uzun süreden bu yana biliyor ve hayret ediyordu. Başka zamanlar gürültücü ve coşkulu olan Stepan, Gabriel'in yanında genellikle sessizleşiyordu. Gabriel de Stepan'a karşı fark edilir biçimde kapalı, ciddi ve suskundu. Avrupa'da yaşadıkları uzun süre bu iki Asyalı Bagratyan'ın ruhunda Asya hayatını bastırmış ama tam olarak yok edememişti. Yediköy'de ne kadar yaşlı olurlarsa olsunlar, oğullar her sabah her akşam babalarının elini öperler. Babaya sofrada kadınların değil, büyük oğulun hizmet ettiği geleneklerine bağlı aileler bile vardır. Fakat baba da en büyük oğlunu eski gelenekler çerçevesinde tatlı sert biçimde sayar. Baba oğul birbirlerinde yavaş yavaş sonsuzluğa uzanan merdivenin basamaklarını görürler. Tabii ki Stepan ile Gabriel arasındaki ilişki eski biçimlerinde değil, ikisini hem birbirinden ayıran hem de birbirine bağlayan tutuklukta ifade ediyordu kendisini. Gabriel'in babasıyla ilişkisi de bundan farklı değildi zamanında. O da babasının yanında her zaman törensel, çekingen bir gerginlik duymuş, hiçbir zaman sevgi sözcüğü söyleme ya da okşama cesaretini gösterememişti. O nedenle Stepan'ın ayrılık tehlikesini sezdiği şu anda haykırışı daha da sarsıcı olmuştu. Üstündeki örtüyü attı, babasına doğru koşup sıkı sıkı sarıldı. ''Hayır, hayır baba, bizi yollayamazsın. Yanında kalmak istiyorum, senin yanında.'' Oğlunun badem biçimli gözlerinden Gabriel'e bakan neydi? Artık hayatını belirleyebilecekleri bir çocuk değil, irade ve kan tarafından yönetilen bir insan, yeniden yoğrulması mümkün olmayan gelişmiş bir kader bakıyordu çocuğun gözlerinden. Stepan son günlerde böylesine büyümüş, olgunlaşmıştı işte. Fakat bu saptama Stepan'ın gözlerinden yansıyan şeyi tam olarak anlatmıyordu. güçsüzce karşı çıktı. Karşılaşacağımız şey çocuk oyuncağı değil Stepan. Çocuğun korku dolu haykırışı giderek inatçı bir talebe dönüşmüştü. Senin yanında kalmak istiyorum. Ben gitmeyeceğim. Ben. Juliet öfkeyle karışık kıskançlık duygusuyla sarsıldı. Ah bu iki Ermeni. Nasıl da bağlılar birbirlerine. Kendisi çoktan unutulmuştu. Oysa çocuk ne kadar Gabriel'inse o kadar da kendisinindi. Oğlunu kaybetmek istemiyordu. Fakat şu anda hakkını savunmasa Stepan kayıp gidebilirdi elinden. Babayla oğula doğru kararlı, hatta sert bir adım attı. Stepan'ı kendisine çekmek için elinden tutmuştu. Gabriel ise sadece Juliet'in kendilerine doğru geldiğini gördü. Gerçekten de benim bütün bunları yapabileceğimi mi sanıyorsun? Bu öfkeli soruda hala kararsızlık duyuluyordu. Ama kadının sert adımı Gabriel için karar anlamına gelmişti. Karısıyla oğlunu kollarına aldı. İsa yardımcımız olsun. Belki de böylesi daha iyi. Bu sözlerle sakinleşmek isterken aniden her yanını yoğun bir dehşet duygusu sardı. Sanki yardıma çağrılan kurtarıcı aynı anda Juliet ile Stepan'ın önündeki açık kapıyı kapamıştı. Kucaklaşma daha tam olarak yaşanmadan Gabriel'in kolları iki yanına düştü. Dönüp kapıya yöneldi. Kapıdan çıkmadan önce bir kez daha durdu. Yolculuğunuz için atlarımdan birinin hizmetinizde olduğunu söylemem bile gereksiz sanırım Maris. Gonzagör'ün dikkatli gülüşü derinlik kazanmıştı. Eğer gitmek isteseydim büyük iyiliğinizi minnetle kabul ederdim. Ama ben Musa Dağı'ndaki yaşamınıza katılmama izin vermenizi rica ediyorum. Eczacı Krikor ile konuştum. O da benim adıma bu dileği Terhay Kazun'a iletti. Terhay Kazun dileğimi reddetmedi. Kısa süre düşündü Gabriel. Bir süre sonra en güzel Amerikan pasaportunun bile size yararı olmayacağını biliyorsunuzdur umarım. Çoktandır burada yaşıyorum Gabriel Bagration. Sizleri burada bırakıp gitmek kolay değil benim için. Ayrıca ben bir gazeteciyim. Bir gazetecinin karşısına böyle bir olanak bir daha çıkmaz. Bagration aniden Gonzague'ye ilişkin düşmanca itici bir izlenim edinmişti. Genç adamın isteğini reddetmek için nedenler bulmaya çalıştı. Ama haberlerinizi kullanabilmek durumunda olabilecek misiniz acaba? Genç Yunanlı'nın verdiği yanıt artık sadece Bagration'a yönelik değildi. Odadakilerle konuşuyordu. Hissetme yeteneğim sayesinde hayatımda iyi deneyler biriktirdim. Bu kez bu işin hepiniz için olumlu sonuçlar vereceği yönünde güçlü bir his var içimde Bagration. Gerçi sadece bir his bu ama ben bu tür hislere güvenirim. Meraklı kadifemsi gözleri Hofsannah'tan İskuhi'ye, İskuhi'den Juliet'e kayarak orada çakalı kalmıştı. Madame Bagration'a ileri sürdüğü nedenleri ne kadar inandırıcı bulduğunu sorar gibiydi.